Ayrım 3.
Sayfa 39. İnsan öğrenmek istedikten sonra okulda öğrenilen pekala evde de öğrenilebilir. Hatta evde daha çok şeyi öğrenmek mümkün. Örneğin bana mastürbasyonu okulda öğretmediler. Ben evde kendi kendime deneme yanılma yöntemiyle öğrendim. Okulun bir salak tarafı da not verilmesi, yazılı, sözlü sınavlar, kimilerinin bütün soruları bilerek tam not alması, teşekküre geçmesi, o inek teşekküre geçti diye sizin teşekküre geçememiş gibi bir konuma düşerek evde fırça yemeniz, ikmale kalarak bütün bir yazı, bir kitaba, bir denize bakarak geçirişiniz, sınıfta kalarak hiç tanımadığınız, sizden daha genç tiplerle arkadaş olmak zorunda bırakılışınız, müdürün size gıcık olduğundan emin olup müdürü şişleyişiniz ve durup dururken hapse girişiniz. Bir de şu var, eczacılık fakültesini bitiren araba galerisi açıyor, iktisat fakültesini bitiren meyhaneci oluyor, ilahiyat okuyor, kaymakam oluyor, hukuk fakültesinden çıkan bankacı oluyor, sanat tarihi okuyan milli piyango bayi açıyor, bilgisayar mühendisi bir otelin havuz müdürü oluyor, çok okullar okuyup hiçbir şey olamayan çok. Sanırım okul konusunda genel bir yanlışlık var. Victor Hugo, Sefiller ve onun yazılma sefaleti. Çocukluğumda mahalledeki biricik buzdolabı bizim evdeydi. Amerikan malı, o zaman için şaşırtıcı büyüklükteki bu buzdolabı, mahalle için de sevinç ve merak kaynağı olmuştu. Komşular bozulmasın diye kapkaçak içinde kimi yemeklerini getirip koyarlar, kapağını açıp hayranlıkla içini izlerler. Hizmetçimiz Vediye abla, "Tamam tamam, o kadar açık durmayacak bunun kapağı" diye bir müze bekçisi gururuyla kapatırdı kapağını. İlerleyen günlerde Vediye abla buzdolabının küvetinde dondurma yapmayı da başarınca dünyalar bizim olmuş, evimizde bir dondurma makinesi olduğunun bilincine ermiş, bütün mahallenin çocuklarına dondurma dağıtmıştık. Dondurma yalamak için artık o salak dondurmacının geçmesini beklemek zorunda değildik. Buzdolabı, radyo, elektrik süpürgesi bizim kuşağımız için şaşırtıcı yeniliklerdi. Biz bunlara alışamadan insanoğlu Ay'a gitti, televizyon denen sihirli kutuyla sinema evimize geldi, radyonun pabucu dama atıldı, arkasından video derken bilgisayar furyası başladı, giderek daktilo yerine bilgisayar kullanılmaya başlandı. Bizim kuşağın yazarları bilgisayara geçmekte zorlandılar. Bu yaştan sonra kim uğraşacak onunla, efendi gibi daktilo ile pataküte yazıyoruz işte diye bu buluşa sırt çevirdiler. Ben de yıllarca burun kıvırdım bilgisayara, gece sabahlara kadar evdekileri uyandırmasın diye daktilomun altına minderler koyup yazdım. Yeni buluşlara çok meraklı olan sevgili karım ara sıra sessiz daktilolar çıkmış gibisinden konuyu açmaya kalkıştıysa da her seferinde "Ben onlarda yazamam, alışmışım daktiloma" diyerek konuyu kapattım. Bir gece tiyatrodan eve geldim, masamın üstünde el büyüklüğünde cici bir hediye paketi. "Doğum günü hediyen" dedi karım. Açtım paketi, bir cep bilgisayarı, kutusunun içinde de bir kullanma kılavuzu. Artık telefon numaralarını, adresleri, randevularını buna yazabilirsin, ajandalardan kurtuluyorsun. Ayrıca yolculukta, turnede yazılarını yazabileceğin geniş bir hafızası var. "Şurasından bir printer'a takıyorsun, basıyorsun düğmeye, yazın kağıda dökülüyor" dedi karım gülerek. Çok teşekkür ettim, boynuna sarıldım. Her gün çantamda taşıdığım bir sürü defter yerine bu bilgisayarı cebime koyacağım. Olup bitecek, üstelik takside yazı yazabileceğim. Güzel. 6 ay taksitle aldım, peşinatını ödedim, sen de taksitlerini ödersin diye ekledi karım. O gece yemekten sonra oturdum cep bilgisayarının başına, telefon defterimi bilgisayara kaydetmek üzere ve fakat iş sanıldığı kadar kolay değil, neresine basarsam açılacak. Karıma sordum, o da bilmiyor, el kitabı var, oradan bakılacak. Açtım el kitabını, cebir kitabı gibi. Konuyu hiç bilmeyene sıfırdan bu aletleri kullanmayı öğretmiyor. Sizin de herkes kadar çağımızın elektronik aletlerine alışkın olduğunuzu varsayarak giriyor konuya. El kitabından belirli bir haz ve bilgi edinebilmek için önce bir bilgisayar kursu görmeniz gerekiyor. Nedir bilgisayar, nasıl sayar bilgiyi? Elektronik konularda çok becerikli sayılmam. Hala videoya bir şey kaydetmeyi becerebilmiş değilim. Video kanalından kaydetmek istediğim kanalı bulamıyorum. Çok düğmeler var. Hangisine kaç kere tıklanacak konusu sinirimi bozuyor. Pes ediyor, kayıttan vazgeçiyorum. Nereye basarsam açılacak bu alet, onu buldum. 10 yazan düğmeye bastım. Bilgisayarımın ekranında Find, Save, Diary, Calc, Proc, Erase gibi İngilizce yazılar çıkınca moralim sıfıra indi. Find yazısının F harfinin üstünde siyah bir leke yanıp sönüyor. A harfinden Ahmet Gülhan'ın telefon numarasını yazmak amacıyla A harfine bastım. Ekrandaki yazılar kayboldu. Yerine bir free, press, exe, to set yazısı çıktı. Allah Allah. Tekrar A harfine bastım, hiçbir şey olmadı. Öyle zart diye yazılamıyor yani Ahmet Gülhan'ın telefon numarası. Yeniden 10 düğmesine bastım, ilk biçimine döndü ekran. 10 düğmesinin yanında üstünde mod yazan bir düğme var. Ona bastım bakalım ne olacak diye. O yazılar kayboldu, ekranda insert item diye bir yazı çıktı. Hassiktir. Benim kullanabileceğim bir alet olmadığı hemen anlaşıldı. Kapatmak istiyorum, nasıl kapatılacağını bilmiyorum. Televizyonda, videoda olduğu gibi üstünde off yazan bir düğme yok. El kitabını epey karıştırıp O harfine basınca kapatabileceğimi sezer gibi oldum, bastım. Ekrandaki yazılar kayboldu, başarıyla kapandı bilgisayar. Onu ve el kitabını kutusuna koydum. Kutuyu masamın pek kullanmadığım ölü köşe noktalarından birine yerleştirdim ve masanın tozu alındıkça tozu alınan, masanın bir işe yaramayan okyanus taşı gibi süs eşyalarından biri olarak durdu orada. Her ay taksidini ödedikçe akşam eve gelip sinirle sıvazlıyorum kutuyu. Karım aleti kullanmadığım için üzülüyor. 4. ay taksidi başka bir sürü ödemelerle aynı güne denk düştüğü için sinir bozucu oldu. Kullanamıyoruz, bir de inek gibi taksidini ödüyoruz. O gece karım yattıktan sonra bir Fransız şarabı açtım. Oturdum bilgisayar el kitabının başına. Cebirden de zor değil ya lan bu. Kimi yerlerin altını çizerek, yanlarına notlar düşerek ders gibi çalışmaya başladım kitabı. Öğrendiklerimi bilgisayarımda deneyerek keyiflenmeye başladım. Sabaha karşı şarap bitmiş, ben Ahmet Gülhan'ın telefon numarasını bilgisayara yazmayı başarmış, exe komut düğmesiyle hafızaya kaydetme keyfine erişmiştim ki ekranda battery low yazısı çıktı. İşi öğrenmiştim ve fakat o kadar ağır ağır ilerlemiştim ki bilgisayarım pili bitmişti. Devrisi gün bir kutu pil alarak geldim eve, oturdum bilgisayarın başına ve telefon ve adres defterinden kurtuldum. Bilgisayarla tanışmam böyle oldu. Buna güvenerek daktilodan laptopa geçtim ve teknolojinin bana sunduğu bu olanaktan yararlanmaya başladıktan sonra düşündüm ki Victor Hugo sefilleri elle yazdı, sonra temize çekti, matbaada hurufat dizildi, yanlış düzeltildi ve bu işler ayakta yazmak gibi bir alışkanlığı olan Victor Hugo'nun ömrünün bir bölümünü aldı. Şimdi öyle mi? Basıyorsun düğmeye, matbaanın bilgisayarının hafızasına kaydoluyor roman. Heves var, kalas yok. Karl Marx gibi isminin sonuna izm koyularak adını bir akıma veren adamlardan biri de İngiliz iktisatçı Keynes'tir. Lord John Maynard Keynes ve karısı Lydia Lopokova'nın ressam William Roberts tarafından 1932'de yapılmış resimlerinde Keynes gömlek, boyun bağı, yelek ve ceketli, karısı ise daha hadi yatalım John bir kılıktalar. Her ikisinin de elinde yanmayan birer sigara bulunmakta. Ressam sigaraların dumanını çizmeyi mi unutmuş? Yoksa Keynes ve karısı bir süredir sigarayı bırakmışlar ve fakat Atacan Arseven gibi elde dudakta yakılmayan sigaralar mı gezdirmekteler? Ya da iktisatçı lordumuz iktisat olsun diye sigaraların yakılmasını yasaklamış mıydı? Böylece bir paket ömür boyu yetebilir. Oysa Atacan o yakmadığı sigaranın filtresine sakız muamelesi yaparak ağzında epey dolaştırıp çok ıslanınca onu atıp yenisini koyuyor ağzına ve içmediği paketi bitince içmeyeceği yeni bir paket alıyor. Bana sorarsanız Atacan da Keynes kadar lorddur ama iktisatçı değildir. Tiyatrocu Atacan Arseven ve Keynes tanışmamaktalar. Nasıl tanışsınlar? İktisatçı Lord İngiltere'de öldüğünde Atacan Samatya'da ve çocuk. Ama tiyatrocu olacağı belli. Bütün Arsevenler tiyatrocu. Onları tanımayan Keynes ise Virginia Woolf, Lytton Strachey, Duncan Grant ve dönemin başka sanatçı ve yazarlarıyla içli dışlı can ciğer sarma. Birlikte yiyip içiyorlar, genellikle hesabı Keynes ödüyor ve mutlaka fatura alıyor. Hesabı ödemekle kalmıyor, kitaplarından, yazılarından ve spekülasyonlarından kazandığı paralarla bir tiyatro açıyor, bir bale topluluğunu parasal olarak destekliyor, İkinci Dünya Savaşı sırasında kurduğu müziğin ve sanatın yüreklendirilmesi komitesi, bugünkü Büyük Britanya Sanat Konseyi oluyor. İktisat insanoğlunun hizmetinde olmalıdır diyen bu İngiliz lordu günümüzde sponsor ya da sponsor, en yaygın söylenişiyle sponsor denilen, sanata para atanların da babası yani. Üstadın çok para kazandığı ve bunların vergilerinden bunalarak vergi vereceğine parasını sanat için harcadığı da düşünülebilir. Yeni bir şey değil yani, bizde heves var, kalas alacak paramız yok diye kimi tiyatrocuların hali vakti yerinde kişilerden yardım istemesi. Molière ve kumpanyasını da Fransızın kralı kese kese altın vererek ayakta tutmuş, ona yeni yeni oyunlar ısmarlamış, oyun Zülfiyare dokununca da daha çok altın vererek oynanmasını engellemiştir. Tiyatroların kimi Anadolu turnelerinde oyunun organizasyonunu bir spor kulübü ya da bir dernek yapar. Bu durumlarda genellikle dernek başkanı o kentte o tiyatronun biletini satmış olmaktan kaynaklanan bir küstahlıkla oyundan önce uzun ve sıkıcı bir konuşma yapmak ister ya da spor kulübü başkanı mümkünse oyunun uygun bir yerinde bandırma spor denilmesini talep eder. Sponsor'ın bir ayrı sakıncası da izleyicinin tutmadığı bir oyunu idrar zoruyla sahnede tutması. İnsanoğlu yaratılışından beri gerçek ve sürekli sorununun karşısına dikilip kendisine şu soruyu soracak mı acaba? İktisadi baskılarla elimizden alınan özgürlüğümüzü nasıl kullanabiliriz diyor Keynes. Torunlarımız için iktisadi görüşler başlıklı yazısında. Birdir bir oynayalım mı komutanım? Dikkat ederseniz Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme devri oldukça uzun bir zaman dilimine yayılmıştır, neredeyse gerilendiğinin farkına varılamamıştır. Tarihçiler 26. Padişah 3. Mustafa'nın 21 Ocak 1774 Cuma saat 13.30'da Dandiye nüzül inerek öldüğü günün yağmurlu fırtınalı bir gün olduğunu belirtiyorlar da neden nüzül indiği konusunda pek bilgi vermiyorlar. Ölüm saatinin 13.30 oluşu padişahın öğlen yemeğinden sonra öldüğünü, yemekte neler yediğini düşündürüyorsa da ülkede padişaha nüzül indirecek olaylar da yok değildir. 1772'de Osmanlılarla Ruslar arasında 3 yıldır sürüp giden savaşa son vermek üzere yapılan Yerköy sulh müzakerelerinde Osmanlıları Yenişehirli Osman Efendi'nin Rus Çariçesi 2. Katerina'yı da başkomutan Romanzov, Abrışkov ve Çariçe'nin sevgilisi Orlov'dan oluşan üçlü bir heyetin temsil etmesi kararlaştırılmış. Onlar üç kişiyle katılırken bizim tek adamla katılmamız önce garip geliyor herhalde diyorsunuz. Bu Osman Efendi öyle sıkı bir herif ki üçüyle de baş edecek. Nitekim tarihçiler ondan bilimsel tartışmalarda ve görüşmelerde pek başarılı, çenesi güçlü bir zat diye söz ediyorlar. Yerköy'e İstanbul'dan Rus temsilcilerin geçecekleri yere gizlice gömülmek üzere kimi büyüler gönderilmiş. Büyülerin rikaptan varit olmakla icrası matlubu Hazreti Cihandarı'dır kaydını taşıması padişah adına gönderildiğini gösteriyor. Vesikanın üzerinde şu satırlar var. İş bu nüshalar Osman Efendi için irsal olunmuştur. Bunların ameli sulhü nizam bulmayıp avdet olunur ise Orlov, Abrışkov ve Romanzov'un geçecekleri mahalle Bertakrip Osman Efendi defnettirmeye sahi eylesin. Üzerlerinden geçerlerse elbette firara mecbur olurlar. Yok devenin nalı diye düşünenler vesikanın Osmanlıca orijinalini Cemal Kutay'ın Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri tarihinin birinci cildinde bulabilirler. Barış görüşmelerine gelen Rus heyetinden Abrishkov ve Çariçe'nin sevgilisi Orlov yarı yoldan geri dönüyorlar. Hadi diyelim Orlov Çariçe'yi özledi de geri döndü. Abrishkov'a ne oluyor? Belki Çariçe'nin Abrishkov'la da bir numarası var, bunu tarihçiler bilmiyor. Yenişehirli Osman Efendi Romanzov'un büyüsünü geçeceği yere gömdürüyor, öbürlerinin büyülerini ne yapıyor bilinmiyor. Osmanlı İmparatorluğu o büyüye öylesine güveniyor ki barış görüşmelerine aldık bu maçı rahatlığı içinde takılıyor. Ve fakat büyüğü tam yerine mi gömülemedi, çok mu derin gömüldü nedir, barış görüşmelerinden hiçbir sonuç alınamıyor, savaş sürüyor ve Osmanlıları hüzünlü Kaynarca Antlaşması'na kadar sürüklüyor. Bir ihtimal de Yerköy barış görüşmelerinin Romanzov denen herifin bir türlü büyünün üstünden geçmemesi ve Yenişehirli Osman Efendi'nin sürekli onu büyünün üstünden geçirmeye uğraşması biçiminde geçtiğidir. Bu ihtimali güçlendirici delilse tarihçilerimizin çok övdüğü Yenişehirli Osman Efendi için Rus komutanın dedikleri. Adamı büyüden atlatacağım diye ne gibi abukluklar yaptıysa o Osman Efendi belki de Rus komutana saatlerce birdir bir oynatmıştır. Romanzov onun için şöyle diyor. Bu efendi delidir desek ayıp olur. Ancak şöyle diyebiliriz, bunun aklı var ama bizim bildiğimiz gördüğümüz akıllardan değildir.
Yemece. İnsanın ıspanaklı yumurta yerken konuştuğu şeyler, böf stroganof yerken konuştuğu şeylerden çok farklıdır. Lahmacun yerken akla gelebilecek şeylerle, portakallı ördek yerken düşünülenler apayrıdır. Yediğimiz şeyler bizi ne konuşacağımız, nasıl konuşacağımız konusunda koşullandırıyor. Birisi sizi yemeğe gidelim de şu işi konuşalım biçiminde dürtüklerse ve siz o yemeğe giderseniz mutlaka karşınızdakiyle aynı şeyleri yiyin, bakın ne kadar kolay anlaşacaksınız. Karşı taraf spagetti yerken siz domuz pirzolasıyla mücadele veriyorsanız anlaşma şansınız sıfır. Hele yemek içkili ise karşı tarafla aynı içkiyi için. Karşısı bira içiyorken siz dayanırsanız rakıya, biraz sonra bıçağı domuz pirzolasından çıkarıp karşınızdakinin göğsüne saplayabilirsiniz. Karşı taraf naneli körümü içiyor, tamam içilecek şey değildir biliyorum ama olsun. Siz olun ve naneli körü için. Yemek uyumlu geçer, insan canı ayrılırsınız. Tek tencere yemek pişip yer sofrasında ortadaki tencereye tahta kaşık daldırarak bir tek kaptan, fix menü yemek yenen evlerde müthiş bir suskunluk ve uyum vardır. Bu tip yemek pek konuşturmaz çünkü biri konuşurken ötekiler tencerenin dibini kazımaktadırlar. Tencere tamamen boşalınca başlayan muhabbet uyumludur, hep aynı şeyi konuşurlar. Tarhananın kilosu kaç para biliyor musunuz siz? Bildiğimiz tarhananın kiloya vurulup parayla satılması da çok saçma. Geldikiz ki bu tamamen konumuzun dışında kalan apayrı ve çok önemli bir tez konusu. Koyunlar arasındaki garip uyum da hepsinin aynı otu yemesinden kaynaklanıyor. Koyunlar arasına nifak sokmak istiyorsanız 7 dağın 7 deli otunu getirin, her birini bir koyuna yedirin, sonra seyreyleyin ve görün ki koyunlar tepişmeye başlar ve en az 8 fraksiyon oluşur koyunlar arasında. Yenilebilecek şeylerin çok çeşitliliği de her kafadan bir ses çıkmasına yol açıyor. Bayatımsı ekmek arasında donmuş döner kemirenle, beyaz örtüler üstünde beyaz şarapla dudak ıslatıp, bir operatör gibi elinde değişik aletlerle istakoz didikleyen, hangi aynı şeylerden konuşabilirler? Bilmem dikkatinizi dingildetiyor mu, zenginler ve yoksullar çok farklı konuşurlar. Bu çok ayrı tellerden çalan, sınıfsal niteliği farklı insanları oturtun aynı sofraya, aynı şeyleri yesinler. Bakın bakalım o kadar farklı konuşuyorlar mı? Bolu Deneme Devleti. Filozofları kimse okumaz. Ama bir sürüsünün ismini biliriz. Bir de daha çok Amerikalıların tercih ettiği, bütün filozofların ne dediğini kısaca özetleyen, onlardan özdeyişler sunan komprime felsefe kitapları vardır. Onu bir karıştırınca bütün filozofları aşağı yukarı bilirsiniz. Bütün filozofların en sinirlendiği şey bir konunun aşağı yukarı bilinmesidir. Zaten herkesin tüm filozofları okuyup sabah akşam felsefe yapacak hali yoktur. Bununla karın doymamaktadır. Bir gün Elma Dağ'da Divan Pastanesi'nde sözü edilen kitabı okumadığım için çok utanıp önüme bakarken filozof Haldun Taner bana dedi ki, "Bütün kitapları herkesin okuması gerekmez. Ben okudum, sana anlatıyorum. İşte o kitap özetle neyi anlatır?" Dünyamızın çok çalkantılı 203 ila 270 yılları arasında yaşayan İskenderiyeli filozof Plotinos da Yeni Platonculuk denilen akımın temsilcisi olarak konunun idikdikçileri tarafından bilinmekteyse de pek bilinmemektedir. "Bir beden içinde oturduğum için utanç duyuyorum," diyen bu adam, bu dediğinden ötürü zamanında hiç hoş karşılanmamış. "Ne demek istiyor yani? Birkaç bedende birden mi oturmayı şavulluyor? Belki daha ekstra large bir beden düşünüyor bizim Ploti." "Bir bok düşündüğü yok. Ploti delinin biri. Bedeninin içinde oturmaktan utanıyorsa kalksın dolaşsın bedeninin içinde," biçiminde İskenderiyelilerin kafasını bulandırmış ve 41 yaşında Roma'ya giderek kendi adına bir okul kurmuş, büyük saygınlık kazanmış. Herhalde kendisi de bedeninde ikametten tedirgin İmparator Gallienus, Plotinos'u pek sevmiş ve ona Platon'un ideal devletini kurması için bir ülke ayırmayı teklif etmiştir. Teklif tekellüf olmuş ve fakat her nedense böyle bir ideal devlet kurulmamıştır. Plotinos mu istememiştir bir pilot bölgede yepyeni bir devlet kavramını denemeyi? Niye istemesin? Düşünüp taşınıp öyle ideal bir devlet olamayacağına karar verip ütopyadan mı vazgeçmiştir? Bence Gallienus'un önerisi çok hoş ve kendinden binlerce yıl ileride. Bana bugün böyle bir öneri yapılsa hemen kabul ederim. "Allan, Bolu ili senindir. Kur orada bir örnek devlet. Bakalım iyi çalışıyorsa sistem, biz de kocaman devlet olarak bundan ders alalım," dese örneğin yetkililer, verseler bana böyle bir yetkiyi, Abant'ı başkent ilan ederek oraya yerleşir ve Bolu devletini yönetmeye başlardım. İlk işim Bolu'da bazı dallamaların dağlara villa yapmasına engel olmak olurdu. "Niye villa yapıyorsunuz? Bolulu musunuz?" "Hayır, hafta sonu Bizans'tan gelip şömine yakacağız. Burada devamlı arsa alarak buranın arsa fiyatlarını arttıracağız. Sonra bu arsaları başka dallamalara satacağız. Buranın da boku çıkacak, biz başka bir yerin içine sıçmaya gideceğiz." "Hayır efendim, buraya villa falan yapılmayacak. Bolu devleti içinde arsa alım satımı ve villa yapımı yasaklanmıştır. Daha önce buraya villa yapmış Bolulu olmayan Bizanslıların ve Anadoluluların ve Selçukluların villalarına devletçe el konulmuştur. Hafta sonu gelip burada bir otelde kalarak şömineden ve oksijenden yararlanabilirsiniz. Ama buraya ara sıra gelmek için villa yapmaya gerek yok. Ayrıca otelimize para vererek Bolu'ya para bırakacak, kalkınmasına katkıda bulunacaksınız. Villa marifetiyle bizim dağlarımızın bekaretini bozmayacaksınız. Oralarda yaşayan sizin vahşi dediğiniz mülayim hayvanlarımızı rahatsız etmeyeceksiniz. Bir de şu var, Bolu devletinin para birimi bölgesel alışkanlık itibariyle Amerikan dolarıdır. Türk paralarınızı Gerede ve Gölkaya sınır kapılarında dolara çevirebilirsiniz. İkinci işim Bolu devletin sınırları içinde cami inşaatını yasaklamak olurdu. Gerektiğinden fazla cami var Bolu ili sınırları içinde. Oraya aktarılan parayla Bolu'ya ve bütün ilçelerine birer büyük tiyatro salonu, Abant Opera ve Balesi, Gerede Güzel Sanatlar Akademisi, Cumaova Köy Enstitüleri, Mengen ve Akçakoca Konservatuvarları, Göynük El Sanatları Merkezi açılabilir. Bolu'da vergi kaldırılıp Bolu'dan geçen herkesten Bolu'dan geçme vizesi karşılığı para alınabilir Amerikan doları olarak. İstemeyen geçmesin. Örneğin Adapazarı'ndan Zonguldak'a gideceksiniz. Ya efendi gibi Bolu devletine Amerikan doları olarak parasını öder, Düzce yolundan gidersiniz ya da Bolu devleti sınırları dışından yani Bilecik, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Devrek üzerinden bedava gidersiniz. Ayrıca Bolu Devleti içinden geçilmesine bayılmaz. O kadar geçilmese daha sakin olur Bolu. Üstelik her başvurana şakırt diye Bolu vizesi verilmez. Vize isteyen gerekli belgeleri Gölkaya sınır kapısına teslim ettikten sonra hakkında yapılacak araştırma süresini bekler. Vize istemi olumsuz da yanıtlanabilir. Bolu'ya girmek ne kadar zorlaştırılırsa oraya girmek isteyen sayısı bir o kadar artar. Böylece Bolu vizesine muntazaman zam yapılabilir. İlkel ağaç işleme yöntemi sanayiye dönüştürülerek bütün dünyaya harıl harıl Bolu el işi ağaç ürünleri satılabilir. Abant, Yedigöller, şifalı kaplıcalar, içmeler ve kayak sporu ve Akçakoca plajları aracılığıyla turizm patlatılabilir. Devletin sınırları içindeki Mudurnu'da piliç ve saray helvası sanayi geliştirilip devletin liman ve turizm kenti Akçakoca'dan komşu ülkeler Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldavya, Rusya ve Gürcistan'a ihracat yapılabilir. Kimi Mudurnulu ustaların yerleştirileceği saray helvası üreten gezginci gemilerle bütün bu komşu ülkelere, özellikle Türk müşterilere anında sıcak saray helvası servisi sunulabilir. Bolu Devleti olarak barışçı bir tutum takınıp kimseyle savaşmayı düşünmeyerek Bolu sınırları içinde ordu da barındırılmayabilir. Askerlik denilen şey bir haftalık eğitimle bütün Bolululara silahların nasıl kullanılacağının öğretilmesi biçiminde özetlenebilir. Zaten Düzce'den Gerede'ye kadar devlet sınırları içinde herkes silah kullanmayı, hatta üretmeyi bilmektedir. Ayrıca bir orduya gerek yoktur. Her Bolu vatandaşı ülkesini korumak gerektiğinde o ülkenin askeridir. Bunu algılayabilmek için vatandaşların 2 yıl boyunca yaylalar yaylalar diye bağırarak koşmasına gerek yoktur. Ordu beslemek için harcanan parayla halka bedava ekmek, benzin, ilaç, tütün sağlanabilir. Bütün bunlar parasız dağıtılabilir. Bunların pazarlanmasının bir iş olması ve birilerinin bu yüzden para kazanmaları durumu da ortadan kalkar. Bolu'yu yönetmek için milletvekillerine, bir meclise, hükümete ve bunlara maaş ve avantalar verilmesine gerek yoktur. Ayrıca polis teşkilatı da gereksizdir. Her Bolu vatandaşı dönüşümlü olarak günde 1 saat polislik yapar. Polislik bir nöbettir. Böylece herkes polistir, polis olmak özelliği ortadan kalkar. Adalet sistemi köy ihtiyar heyeti mantığıyla yerel olarak yürütülür. 2 sağlam adamımla ben Bolu'yu çekip çeviririm. Bunun için 10 para istemem, Abant'ta yiyip içip okumam yazmam sağlansın, Akçakoca'da küçük bir yazlık evim olsun yeter. Bolu Devleti içinde bankaya da gereksinim yoktur. Kimse kimseye kredi ve faiz vermez. Herkesin kasası vardır. Doları olan düdüğü çalar. Herhangi bir parayı dolara ya da bir başka paraya çevirmek istediğinizde Bolu Devleti sınırları içinde hangi bakkala başvursanız size yardımcı olur. Ancak Bolu Devleti'nde her şey için para gerekmez. Örneğin otobüsler, trenler ve benzeri ulaşım ve nakliye bedavadır. Devlet sınırları içinde mebzulen ağaç bulunduğu için kağıt çok ucuza devlet tarafından üretilip devlet matbaalarında her isteyen Bolulu yazarın kitabı basılacak ve pazar yerlerinde halka bedava olarak sunulacak. Halkın çok aldığı kitaptan yeniden basılacak. Yazarlara telif ücretini devlet ödeyecek. Bir Bolulu yazarın eseri başka bir dile çevrildiğinde ya da aynı dili konuşan komşu ülkelerde basıldığında oluşan telif ücretinden devlet komisyon alacak. Bolu Devleti asıl gelirini sınırları içinde yakalanan esrar, eroin ve benzeri uyuşturucu maddeyi imha etmeyerek, kendi tesislerinde ambalajlayarak Hollanda'ya ihraç ederek temin eder. Bu ve fotokopisi başka uçuk fikirlerim de var. Verin bana Bolu'yu, orada 10 yıl değişik bir devlet deneyeyim. Başarılı olursam siz de beni örnek alırsınız, başarılı olmazsam Bolu batmaz. 10 yıl sonra iade ederim, bildiğinizi okursunuz. Dünyada Bolu ilimizden daha küçük devletler olduğunu biliyor musunuz?